Ayrım 4.
Sözünü ettiğimiz ek yapılarla oldukça bozulan bahçede, ortadaki su çukurundan başlayıp dört bir yana yönelen dört dar yol vardı. Bir başka yolda bahçenin çevresindeki duvar dibini dolaşarak gidiyordu. Bu geçitlerin arasında yanları şimşir çevrili dört bölme vardı. Bunların üçünde Bayan Magloire sebze yetiştiriyordu. Dördüncüsüne piskopos çiçek ekmişti. Şurada burada da birkaç meyve ağacı vardı. Bir kere Bayan Magloire ona tatlı bir muziplikle dedi ki, ''Efendi Hazretleri, siz ki her şeyden yararlanmaya bakarsınız, şu toprağı bomboş bırakıyorsunuz. Buraya çiçek yerine salata ekilse daha iyi olurdu.'' Piskopos, ''Aldanıyorsunuz Bayan Magloire,'' dedi. ''Güzel de faydalı kadar işe yarar. Biraz durduktan sonra belki daha da fazla,'' diye ekledi. 3-4 çiçek tarhından meydana gelen bu bölme piskoposu hemen hemen kitapları kadar meşgul ediyordu. Gönül hoşluğuyla burada kazarak, çapalayarak toprağa delikler açıp tohumlar ekiyordu. Böceklere karşı bir bahçıvan kadar sert davranıyordu. Bitki biliminden hiçbir şey anlamıyordu, öğrenmeye de çalışmıyordu. Yalnız çiçekleri seviyordu o. Bilginlere çok büyük saygısı vardı ama cahilleri daha da çok sayardı. Her iki saygıya da riayet ederek her yaz akşamı yeşil boyalı bahçe kovasıyla çiçeklerini sulardı. Evde hiçbir kapı kilitlenmezdi. Yemek odasının doğrudan doğruya kilise meydanına açılan kapısı eskiden hapishane kapısı gibi sürgülerle, kilitlerle donanmıştı. Piskopos bütün demirleri kaldırmıştı. Bu kapı gece de gündüz gibi kilitsizdi. Yoldan geçen bir kimse saat kaç olursa olsun kapıyı itip içeri girebilirdi. Bu hiç kapanmayan kapı ilk önceleri iki kadını oldukça üzmüştü. Ama din piskoposu onlara, ''İstiyorsanız kendi odalarınıza kilit koydurun,'' dedi. En sonunda onun güvenini paylaşmaya, daha doğrusu paylaşır görünmeye başladılar. Yalnız Bayan Magloire arada sırada çok korkuyordu. Piskoposa gelince onun düşüncesi bir İncil'in kenarına yazdığı şu üç satırla anlatılmış, daha doğrusu belirtilmiştir. Aradaki fark şu, hekimin kapısı hiçbir zaman kapalı durmamalı, rahibin kapısı her zaman açık olmalı. Tıp Felsefesi adındaki bir başka kitaba da şu notu yazmıştı. Ben de onlar gibi hekim değil miyim? Benim de hastalarım var. Bir kere onların hasta dedikleri kendi hastaları bende, bir de benim bahtsızlar dediğim kendi hastalarım var. Bir başka yerde şöyle yazmıştı. Evinizde barınmak isteyen kimseye adını sormayın. Hele adı kendisini rahatsız eden kimsenin sığınağa ihtiyacı vardır. Bir gün bir sayın rahip, Colobro rahibimi yoksa Pompieri rahibimi pek hatırlamıyorum, belki de Bayan Magloire'ı kışkırtmak için, Efendi Hazretleri isteyen her an içeri girebilsin diye kapısını açık bırakmakla bir noktaya kadar ihtiyatsızlık etmiyor mu acaba? Bu kadar muhafazasız bir evde başınıza bir felaket gelmeyeceğine emin misiniz diye sordu. Piskopos yumuşak bir ciddiyetle onun omzunu okşadı. Nisi Dominus custodierit domum in vanum vigilant cui custodiunt eam dedi. Dipnot, Latince, bir evi Tanrı korumazsa onu koruyanlar boş yere uykusuz kalırlar. Sonra başka şeylerden laf açtı. Sık sık derdi ki süvari albayının cesareti gibi rahibin de cesareti vardır. Yalnız bizimki sakin olmalı. 7. Kravat. Burada anlatmadan geçemeyeceğimiz bir olay var. Din piskoposunun nasıl bir insan olduğunu en iyi anlatan olaylardan biridir bu. Oyul geçitlerini baskınlarla, yağmalarla zarara sokan Gaspar Bey çetesi yok edildikten sonra adamlarından biri Kravat dağa çıkmıştı. Gaspar Bey çetesinden arta kalan haydutlarıyla birlikte bir süre Nice eyaletinde saklandı, sonra Piemon'a geçti. Sonra birdenbire gene Fransa'da, Barcelonet civarında yeniden ortaya çıktı. Önce Josier'de, sonra Tuil'de görüldü. Juk de L'Aigle mağaralarında saklandı. Oradan da Ubayet uçurumlarından geçerek köylere, kasabalara doğru indi. Hatta Ambrun'a kadar uzanıp bir gece kiliseye daldı, ziynet eşyalarını, elbiseleri çaldı. Kravatın eşkıyalıkları memleketi çok üzüyordu. Jandarma peşindeydi ama boşuna. Hep sıvışıyordu, bazen de çarpışarak karşı koyuyordu. Korkusuz bir sefildi. Bu dehşet arasında psikopos çıka geldi. Teftişini yapıyordu. Şastölar'da belediye başkanı onu karşıladı, geri dönmesini rica etti. Arşa kadar, daha ilerilere kadar kravat daha hakimdi. Muhafızla bile olsa tehlike vardı. Boş yere 3-4 zavallı jandarmayı tehlikeye atmak demekti bu. Piskopos, bunun için ben de muhafız almadan gitmeyi düşünüyorum dedi. Belediye başkanı, bu düşüncede mutlaka kararlı mısınız efendi hazretleri diye haykırdı. Kararım o kadar kesin ki jandarmaları reddediyorum, bir saate kadar da yola çıkacağım. Yola mı çıkacaksınız? Yola çıkacağım. Yalnız mı? Yalnız. Yapamazsınız bunu efendi hazretleri. Piskopos, orada dağda avuç içi kadar küçük, kendi halinde bir cemaat var ki tam 3 yıldır göremedim dedi. Onlar benim dostlarımdır. Sakin, dürüst çobanlar. Baktıkları 30 keçiden sadece birinin sahibidirler. Renkli yünlerden pek güzel kordonlar yaparlar. 6 delikli küçük kavallarıyla dağ havaları çalarlar. Arada sırada Tanrı'dan söz edilmesine ihtiyaçları var. Korkan bir piskopos hakkında ne düşünmezler? Oraya gitmezsem ne derler? Ama efendi hazretleri eşkıyalar, ya haydutlara rastlarsanız? Doğru dedi piskopos, ben de onu düşünüyorum, haklısınız. Onlara rastlayabilirim. Onların da Tanrı'dan söz edildiğini duymaya ihtiyaçları olabilir. Ama efendi hazretleri bu bir çete, kurt sürüsü. Reis bey, belki de Hazreti İsa beni bu sürünün çobanı yaptı. Kaderin yollarını kim bilebilir? Sizi soyarlar efendi hazretleri. Bir şeyim yok ki. Sizi öldürürler. Acayip şeyler mırıldanarak geçen Allah'lık ihtiyar bir rahibi mi? Püh, neye yarar ki? Aman ya Rabbim, ya onlara rastlarsanız? Yoksullarım için onlardan sadaka isterim. Gitmeyin efendi hazretleri, Allah rızası için hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Reis bey dedi piskopos, sadece bu mu? Ben bu dünyada hayatımı korumak için değil, ruhları korumak için bulunuyorum. Gitmesine engel olamadılar. Yanında sadece kendisine kılavuzluk etmeyi teklif eden bir çocukla gitti. Bu kadar direnmesi bütün memlekette duyuldu, herkesi pek ürküttü. Ne kız kardeşini ne de bayan Magloire'ı götürmek istememişti. Dağı katır sırtında geçti, yolda kimseye rast gelmedi, sağ salim, aziz dostları çobanlara kavuştu. Vaaz ederek, öğüt verip öğreterek, ıslah ederek orada 15 gün kaldı. Dönüşüne yakın büyük bir törenle bir Te Deum duası okumayı kararlaştırdı. Bunu köy papazına açtı. Ama nasıl olur? Hiçbir piskoposluk süsü yok ki. Emrine verdikleri köy kilisesinin değerli eşya dolabında da bir iki aşınmış tören elbisesinden başka bir şey yoktu. Ne yapalım dedi piskopos. Biz gene vaaz sırasında Te Deum'umuzu ilan edelim rahip efendi. İşler yoluna girer. Yakındaki kiliselerden aradılar. Bu fakir kiliselerin şatafatlı eşyaları bir araya geldiğinde büyük bir kilisenin ilahicisini bile doğru dürüst giydirmeye yetmezdi. Herkes bu telaş içindeyken köy papazının evine piskopos adına 2 atlı geldi, büyük bir sandık getirdi, hemen bırakıp gitti. Sandığı açtılar, içinden sırmalı çuhadan bir ayin kaftanı, elmaslarla süslü bir ayin başlığı, bir baş piskopos hacı, fevkalade bir asa, bir ay önce Notre Dame d'Ambrun hazinesinden çalınan bütün piskoposluk elbiseleri çıktı. Sandığın içindeki bir kağıtta şunlar yazılıydı. Kravattan Sayın Bienvenue. Piskopos işler yoluna girer dememiş miydim ben dedi. Sonra güldü. Rahip cübbesine kanaat edene Tanrı baş piskopos kaftanı gönderiyor. Rahip garip bir gülümseyişle başını sallayarak Tanrı ya da şeytan efendi hazretleri dedi. Piskopos gözünü kırpmadan papaza baktı, amirane bir sesle Tanrı dedi. Şastölara dönerken bütün yol boyunca ahali onu merakla seyre koşuyordu. Bay Myriel, Şastöler papaz evinde kendisini bekleyen Bayan Baptistin ile Bayan Magloire'ı buldu. Kız kardeşine nasıl, haklı mıymışım dedi. Yoksul rahip olarak şu yoksul dağ köylerine elleri boş gittim, büyük bir kilisenin hazinesini getirdim. Akşam yatmadan sözlerine şunları da ekledi. Hiçbir zaman hırsızlardan, katillerden korkmayalım. Bunlar dış tehlikelerdir, küçük tehlikeler. Kendi kendimizden korkalım. Hurafeler, işte hırsızlar. Kötülükler, işte katiller. Büyük tehlikeler bizim içimizdedir. Başımızı ya da kesemizi tehdit edeni umursamayalım. Ruhumuzu tehdit edeni düşünelim. Sonra kız kardeşine dönerek hemşire dedi. Rahibin hemcinsine karşı tedbir almasına hiçbir zamana ihtiyaç yoktur. Hemcinsin yaptığına Tanrı izin vermiştir. Üzerimize bir tehlike geldiği zaman Tanrı'ya dua etmekle yetinelim. Dua edelim ama kendimiz için değil, kardeşimizin bizim yüzümüzden günaha girmemesi için. Piskoposun hayatında olaylara pek seyrek rastlanırdı. Biz bildiğimizi anlatıyoruz. Hayatını aynı anlarda aynı şeyleri yapmakla geçiriyordu. Onun yılının bir ayı bizim günümüzün bir saatine benzerdi. Ambrun Kilisesi'nin hazinesinin ne olduğunu öğrenmek isteyenler bunu sorarak sizi zor duruma düşürebilirler. Bunlar pek güzel, göz alıcı şeylerdi. Yoksullar menfaatine çalınacak cinsten şeyler. Zaten aslında çalınmışlardı. Maceranın yarısı gerçekleşmişti. Hırsızlığın yolunu değiştirip fakirlere doğru birazcık yürütmek gerekti. Bu konuda kesin bir şey söyleyemeyiz. Yalnız piskoposun kağıtları arasında oldukça karanlık, belki bu konuyla ilgili şöyle yazılmış bir not bulundu. Bütün mesele bunun kiliseye mi, hastaneye mi döneceğini bilmekte. 8. İçtikten sonra felsefe. Daha yukarıda da sözünü ettiğimiz senatör pek becerikli bir adamdı. Adına vicdan, iman, doğruluk, ödev denilen engellere hiç aldırış etmeden yolunda yürümüştü. Dosdoğru hedefine doğru gitmiş, kendi ilerlemesi, kendi çıkarı çizgisinden bir defa bile ayrılmamıştı. Eski bir savcıydı, başarı onu yumuşatmıştı. Hiç de kötü bir adam değildi. Oğullarına, damatlarına, akrabalarına, hatta arkadaşlarına elinden gelen bütün yardımı yapmıştı. Hayatın yalnız iyi taraflarını, iyi fırsatlarını, iyi nimetlerini akıllıca davranıp benimsemişti. Üst tarafı ona pek aptalca görünmüştü. Nüktedandı, belki de Pigault Lebrun yetiştirmesi olmasına rağmen kendini Epikuros'un çırağı sanacak kadar da okumuşluğu vardı. Dipnot, Pigault Lebrun 1753-1835 açık romanlarıyla tanınmış bir Fransız yazarıdır. Eski Yunan filozofu Epikuros ise zevki ruhun huzuru olarak görürdü. Sonsuz ve ebedi şeylere, Allah'lık piskoposun saçmalarına pek içten tatlı tatlı gülerdi. Bay Myriel'in karşısında bile bunlara sevimli bir eda ile güldüğü olurdu. Bilmem hangi yarı resmi bir törende, nokta nokta nokta kontu, bu senatör ile Bay Myriel valinin evinde yemekteydiler. Yemeğin sonunda daima saygıdeğer olmakla birlikte biraz keyifli olan senatör şöyle dedi. Hadi bakalım Sayın Piskopos, konuşalım. Bir senatörle bir piskopos göz kırpmadan birbirlerine zorlukla bakarlar. Size bir itirafta bulunacağım. Benim bir felsefem var. Piskopos, haklısınız dedi. Kişi felsefesine göre yatar. Siz kırmızı bir yataktasınız senatör bey. Senatör cesaret bulmuştu. Uslu çocuklar olalım dedi. Piskopos da hatta yaramaz şeytanlar dedi. Senatör, size şunu söyleyeyim ki diye sözünü yeniden aldı. Argen Markisi, Piron, Hop, Baynaygon hiç de hilekar kimseler değillerdir. Kitaplığımda bütün filozofların kenarları yaldızlıdır. Piskopos tıpkı kendiniz gibi kont cenapları diye atıldı. Senatör anlatıyordu. Diderot'dan nefret ederim. O bir ideolog, bir hatip, bir devrimcidir. Aslına bakarsanız Tanrı'ya inanır. Voltaire'den daha yobazdır. Voltaire, Needham'la alay etti, hata etti. Çünkü Needham'ın yılan balıkları, Tanrı'nın lüzumsuz olduğunu ispat ediyor. Bir kaşık hamurun üstüne bir damla sirke, fiat lux yerine geçer. Dipnot, Latince aydınlık olsun. Tevrat'ın dünyanın yaratılışı bölümünde geçer. Diyelim ki damla daha iri, kaşık da daha büyük. Bu da dünya olur. İnsan yılan balığıdır. Öyleyse ölümsüz peder ne işe yarar? Sayın Piskopos, Yehova faraziyesi beni yoruyor. Ancak boş düşünceli, cılız kişiler yaratmaya yarıyor. Kahrolsun beni rahatsız eden bu ulu her şey. Yaşasın bana dokunmayan sıfır. Şöyle biz bize içimi dökmek isteğiyle rahibime usulünce günah çıkarmak için itiraf edeyim ki sağduyu sahibiyim ben. Durmadan feragat ve fedakarlığı telkin eden sizin İsa'nız için deli oluyorum. Dilencilere cimri öğüdü, feragat. Niçin fedakarlık, niye? Başka bir kurdun mutluluğu uğruna kendini feda edecek bir kurt göremiyorum. Öyleyse tabiat içinde kalalım. Zirvedeyiz, üstün felsefeye sahip olalım. Başkalarının burnunun ucundan ötesini göremeyecek olduktan sonra yukarıda olmak neye yarar? Neşe içinde yaşayalım. Hayat, o kadar. İnsanın öbür dünyada, yukarıda, aşağıda, bir yerlerde başka bir hayatı olacağı masalının bir kelimesine bile inanmıyorum. Ah, bana fedakarlık, feragat tavsiye ediyorlar. Her yaptığıma dikkat etmeliymişim. İyi ile kötü, adil ile adaletsiz, fas ile nefas hakkında kafa patlatmalıymışım. Dipnot, Latince sevap ile günah. Niçin? Çünkü davranışlarımın hesabını verecekmişim. Ne vakit? Öldükten sonra. Ne hoş bir rüya. Ben öldükten sonra beni yakalamak için çok usta olmak gerek. Gölgeden bir ele bir avuç kül yakalatın bakalım. Doğru konuşalım. Biz ki her şeyi biliyoruz. İsizin örtüsünü kaldırdık. Ne iyi ne de kötü var. Yalnız bitki var. Gerçeği arayalım. İyice kazalım. İşin aslına gidelim canım. Gerçeğin kokusunu almalı, toprağı eşelemeli, onu yakalamalı. O zaman gerçek size nefis zevkler verir. O zaman kuvvetlenir, gülersiniz. Ben belirli bir yere basıyorum. Sayın Piskopos, insanların ölümsüzlüğü boş laftır. Oh, hoş bir vaat. Güvenin bakalım. İnsan bir ruhtur, melek olacak, kürek kemiklerinin üzerinde mavi kanatları olacak. Bana yardım edin canım. Tartuyen değil miydi hani cennetlikler bir yıldızdan ötekine gidebilecekler diyen? Olsun, biz de yıldızların çekirgesi oluruz. Sonra da Tanrı'yı görürüz. Ta ta ta. Bütün bu cennetler bir saçma. Tanrı muazzam bir saçmadır. Ben bütün bunları monitörde yazamam elbette. Ama arkadaşlar arasında fısıldıyorum. Inter pocula. Dipnot, Latince, çılgın içki aleminde. Dünyayı cennete feda etmek, gölge uğruna avı kaçırmaya benzer. Sonsuzluğa kanmak. O kadar aptal değilim. Bir hiçim ben. Adım hiçlik kontu senatör. Doğmadan önce var mıydım? Hayır. Öldükten sonra olacak mıyım? Hayır. Neyim ben? Bir bünyede birleşmiş bir parça kül. Bu dünya üzerinde işim ne? Seçme hakkı bende. Ya acı çekmek ya zevk sürmek. Acı beni nereye götürecek? Hiçliğe. Ama acı çekmiş olacağım. Zevk beni nereye götürecek? Hiçliğe. Ama zevk sürmüş olacağım. Kararımı verdim. Ya yiyeceğim ya da başkası beni yiyecek. Ben yiyorum. Ot olmaktansa diş olmak daha iyidir. İşte benim felsefem. Bundan sonra iş oluruna kalmış. İşte mezarcı orada. Bizler için panteon orası, her şeyin içine düştüğü çukur. Son, toptan tasfiye. Her şeyin kaybolup gittiği yer orası. Ölüm öldü, inanın bana. Şurada bana söyleyecek sözü olan bir kimse bulunsun. Bunu düşünürken gülüyorum. Süt nine uydurmaları. Çocuklar için cadı, insanlar için Yehova. Hayır, bizim yarınımız gecedir. Mezarın ardında birbirinin eşi yokluklar var. Siz Sardana Pal olmuşsunuz. Siz Vincent de Paul olmuşsunuz. Hepsi aynı hiçlik içindedir. İşte gerçek. Öyleyse her şeyin üstünde yaşayın. Elinizdeyken benliğinizi kullanın. Gerçekten Sayın Piskopos, size söyledim ya, benim felsefem, filozoflarım var. Bir sürü uydurmalarla başımı döndürmüyorum. Elbette aşağıdakilere, yalın ayaklara, bileycilere, yoksullara bir şeyler gerek. Onlara efsaneler, hayaller, ruh, ölümsüzlük, cennet, yıldızlar yutturulur. Onlar bunları çiğnerler, kuru ekmeklerine katık ederler. Hiçbir şeyi olmayanın tanrısı var. Bu da pek az bir şey. Ben buna engel olmuyorum. Yalnız ben Naigon'u kendime saklıyorum. Dipnot, Fransız filozofu Jacques Naigon, 1738-1810, din ve ahlak üzerindeki incelemeleriyle ünlüdür. Tanrı halk için iyidir. Piskopos ellerini çırptı. Konuşma buna derler diye haykırdı. Şu maddecilik ne fevkalade, ne şahane bir şey. Her isteyen ona erişemez. Onu elde etti miydi de artık kolay kolay aldatılamaz. Katon gibi aptalca sürgüne gitmez, Etienne gibi taşa gömülmez, Jeanne d'Arc gibi canlı canlı yakılmaz. Bu şahane maddeciliği elde etmeyi başaranlar birçok zevklere ererler. Kendilerini sorumsuz görürler, tasasızca her şeyi kemirebileceklerini düşünürler. Mevkiler, arpalıklar, itibar, iyi kötü yoldan kudretler elde ederler. Çıkar sağlamak için sözlerinden dönerler, aldatırlar. Vicdanlarının sesini sustururlar. Bütün bunları hazmettikten sonra mezara girebileceklerini düşünebilirler. Ne hoş! Bunu sizin için söylemiyorum sayın senatör. Sizi gene de tebrik etmemek elimden gelmiyor. Dediğiniz gibi siz kudretli beylerin kendinize özgü bir felsefeniz var. Sadece zenginlere açık, her şekle uygun, hayatın zevklerine fevkalade tat katan nefis ince bir felsefe. Bu felsefe pek derinlerden alınmış, özel arayıcılar sayesinde meydana çıkarılmıştır. Ama siz uysalsınız, Tanrı'ya iman etmenin aşağı tabakanın felsefesi olmasına da kötü gözle bakmıyorsunuz. Aşağı yukarı tıpkı kestaneli kazın yoksula yer mantarıyla hazırlanmış hindi gibi gelmesine benzer bu. 9. Kız kardeş ağabeyini anlatıyor. Din piskoposunun aile hayatını şu iki mübarek kadının ona nasıl uyduklarını anlatabilmek için, evet ikisi de davranışlarını, düşüncelerini, hatta kolayca ürkebilen birer kadın olarak içgüdülerini onun aklından geçenlere uydurmuşlardı. Bunun için onun konuşma zahmetine katlanmasına bile ihtiyaç yoktu. Bütün bunlar hakkında bir fikir vermek için en iyi çare Baptiste'nin çocukluk arkadaşı Boischevron Kontesi'ne yazdığı bir mektubu buraya almamız olacak. Bu mektup elimizde. Din, 16 Aralık 1800 nokta nokta. Sayın hanımefendi, sizden bahsetmeden geçen bir günümüz yok. Bu bizim alışkanlığımız ama üstelik bir de sebep var. Bakın Bayan Magloire tavanları, duvarları yıkayıp tozunu alırken bir şeyler keşfetmiş. Şimdi üzerine badana çekilmiş eski kağıtlı odalarımız sizinki gibi bir şatoya bile yakışır.